Hakimler 11. bölümde 9. hakim olan İftah'la karşılaşmaktayız. Hakimler 11. bölüm 1. ayette şöyle yazar. İftah adında yiğit bir savaşçı vardı. Bir fahişenin oğlu olan İftah'ın babasının adı Gilad'tı. Dikkatinizi çekmek istediğim ilk nokta İftah'ın etkin bir önder yani lider olduğudur. Ama bunun yanı sıra önünde kendisine karşı kara bir leke bulunmaktadır. Bir fahişeden doğmuş olması nedeniyle aile içerisinde gayrimeşru bir durumda olmasıdır bu leke. Hakimler 11. bölüm 2. ayette Gilad'ın karısı da ona erkek çocuklar doğurmuştu. Bu çocuklar büyüyünce İftah'ı kovmuşlardı. Ona babamızın evinden miras almayacaksın çünkü sen başka bir kadının oğlusun demişlerdi. Süleyman'ın özdeyişleri 2. bölüm 16. ayette yabancı kadının yani fahişenin kadının oğluna dikkat edilmesi gerektiği anımsatılır. Yahudi tarihçi Josephus, Gilad'ın karısının bir Yahudi olmadığını yazmaktadır. Yine Yahudi kaynaklardan bu kadının bir İsmailli yani bir Arap olduğu bildiriliyor. Evet, İftah sıradan bir sokak fahişesinin oğluydu. Yani gayrimeşru bir çocuktu. Yasal olmayan bir doğum özelliği o kişi için kim olursa olsun o kişiyi mimleyen, lekeleyen bir özelliktir. İftah adındaki bir adam sürgüne gönderilmişti. Açıkçası Yahudi toplumundan kovulmuş, atılmış bir adamdı bu kişi. Yasanın tekrarı 23. bölüm 2. ayette Musa'nın şeriatı uyarınca böyle bir adamın Rabbin cemaatine bile yaklaşması yasaklanıyordu. Gayrimeşru bir çocuk olmak bir kimse için oldukça ağır bir yara olmakla birlikte birçok kişi bu yaralarını zamanla tedavi edebilmişlerdir. Gayrimeşru olan krallar, imparatorlar, generaller, şairler, ressamlar ve daha bir sürü kişi tarihten geçmiştir. Ünlü İngiliz fatihi William imzasını şöyle atmış. William Pitch. Çünkü gayrimeşru bir özellikle dünyaya gelmiş birisiydi bu adam. İftah da aynı özellikte birisiydi ve bu olumsuzluğu nasıl yendiğini hep birlikte göreceğiz. Hakimler 11. bölüm 3. ayette İftah kardeşlerinden kaçıp Tov yöresine yerleşti. Çevresinde toplanan serserilere önderlik etmeye başladı diyor. İftah Yahudi toplumundan kovulduktan sonra çevresinde haydutlardan oluşan bir çete kurmuş ve bu çetenin başına geçmişti. Burada İsrail'e hakim olmadan önce bu adamın 3 olumsuz yönünü görmekteyiz. İlk olarak bu adam bir fahişenin oğluydu. İkinci olarak bu adam babasının öz oğulları yani üvey kardeşleri tarafından İsrail'den kovulmuştu. Ve son olarak da bu adam çevresine kendisi gibi toplum dışı kalmış insanlardan bir çete oluşturup bu çetenin başına geçmişti. Böyle bir adamdan yararlanılabileceği kimsenin aklına gelmese de Tanrı'nın aklına gelmişti. Evet, Tanrı böyle kimseleri de kendi amaçları doğrultusunda kullanmıştır ve halen de kullanabilir. Tanrı anlaşılamaz yöntemlerle çalışır ve bu dünyadan dışlanmış kimseleri bile seçebilir. Tanrı aynı zamanda kendisiyle beraber çalışmaları için seçtiği insanları alçak gönüllü kılar. O Yusuf'un, Musa'nın ve Davut'un gururlarını ortadan kaldırarak onları alçak gönüllü kimseler haline getirmiştir. Yine Rabbimiz İsa Mesih de çok alçak gönüllü birisiydi. O insanlar tarafından reddedilmiş, hor görülmüş birisiydi ama aynı zamanda o yapıcıların işe yaramaz diye reddettikleri köşe taşıydı ve bu köşe taşı binanın en önemli taşı olmuştur. Onunla ilgili olarak düşmanları bu adamın bizi yönetmesini istemiyoruz diyorlardı ama Tanrı onu çok yükseltti ve ona her adın üstünde bir ad verdi. Bugün dünyada kendilerinin Tanrı'nın ruhsal çocukları olduğunu iddia edip de aslında onun ruhsal çocukları olmayan bir sürü insan var. İşin aslına bakılacak olursa bu insanlar yeniden doğmadıkları için Tanrı'nın önünde ruhsal alanda gayrimeşrudurlar. Tanrı'nın meşru yani yasal bir çocuğu olmanın tek yolu İsa Mesih'e iman etmek, ona iman ederek yeniden doğmaktır. İftah sürgündeydi ama şimdi yüksek bir makama gelecekti. Hakimler 11. bölüm 4 ila 8. ayetler arasında şöyle yazar. Bir süre sonra Ammonlular İsrail'e savaş açtı. Savaş patlak verince Gilad ileri gelenleri İftah'ı almak için Tov yöresine gittiler. Ona gel komutanımız ol Ammonlularla savaşalım dediler. İftah benden nefret eden, beni babamın evinden kovan siz değil miydiniz diye yanıtladı. Sıkıntıya düşünce neden bana geldiniz? Gilad ileri gelenleri sana başvuruyoruz çünkü bizimle gelip Ammonlularla savaşmanı, bize Gilad halkına önderlik etmeni istiyoruz dediler. Gilad'ın ihtiyarları İftah'a oldukça iyi bir öneride bulunmuşlardı. Hakimler 11. bölüm 9 ve 10. ayetlerde ise Yiftah Ammonlarla savaşmak için beni götürürseniz Rab de onları elime teslim ederse sizin önderiniz olacak mıyım diye sordu. Gilat ileri gelenleri Rab aramızda tanık olsun kesinlikle dediğin gibi yapacağız dediler. Yiftah Gilat'ın ihtiyarları için güç şartlar öne sürmeye başlar. Ama bunun karşısında Gilat'ın ihtiyarları gururlarını kırmak ve Yiftah'ın şartlarını kabul etmek zorunda kalırlar. Bu İsrail ulusu için çok aşağılayıcı bir davranıştı. İçlerinden kovdukları adama avuç açmak zorunda kalmışlardı. Yiftah şunu açıklığa kavuşturur. Şöyle der: "Eğer ben sizin hakiminiz olacak ve sizi düşmanın elinden kurtaracaksam o zaman sizin üzerinizde de egemenlik sürmem, yani sizi yönetmem gerekecektir." Ve böylece Yiftah dizginleri eline alır ve başa geçer. Hakimler 11. bölüm 11 ve 12. ayetlerde böylece Yiftah Gilat ileri gelenleriyle birlikte gitti. Halk onu kendine önder ve komutan yaptı. Yiftah bütün söylediklerini Mispa'da Rabbin önünde yineledi. Sonra Ammon kralına ulaklar göndererek "Aramızda ne var ki ülkeme saldırmaya kalkıyorsun?" dedi. Eğer bu ayetlerin sonrasını okuyacak olursanız orada Yiftah'ın Ammonların İsrail topraklarına nasıl girdiklerini özetlediğini görürsünüz. Yiftah Filistin topraklarının bu toprakları yasal yollarla ele geçiren İsrail oğullarına ait olduğunu açıklıkla belirtmektedir. Ammon oğulları İsrail oğullarını sadece Filistin topraklarından sürmek istemiyor ama aynı zamanda onları yok etmek, ortadan kaldırmak istiyordu. Aynı durum bugün de İsrail'de geçerlidir. Arap Birliği Yahudileri sadece Filistin topraklarından sürmek istememekte ama aynı zamanda büyük bir Yahudi düşmanlığı yaparak bu ulusu ortadan kaldırabilmeyi amaçlamaktadır. İşin politik yanına girmek istemiyorum ama bu ayetlerde sözü edildiği için bu ayetleri kendinizin okumasında yarar olduğunu düşünüyorum. Yiftah bu ayetlerde İsrailoğullarının bu topraklar üzerinde yasal haklara sahip olduğunu açık ve belirgin sözlerle ispatlamaya çalışmaktadır. Hakimler 11. bölüm 28 ve 29. ayetlerde ise ne var ki Ammon kralı Yiftah'ın kendisine ilettiği bu sözlere kulak asmadı. Rabbin ruhu Yiftah'ın üzerine indi. Yiftah Gilat ve Maneşya'dan geçti, Gilat'taki Mispa'dan geçerek Ammonlara doğru ilerledi diye yazıyor. Burada Ammon kralının Yiftah tarafından yazıldığı anlaşılan mektubu tamamen reddettiğini görüyoruz. Kral mektupta yazılanların hiçbirini kabul etmeyeceğini söylüyor. Bunun üzerine Yiftah oluşturduğu ordusunu Ammonların üzerine sürer. Topraklarından geçip düşmanı görme noktasına gelince biraz korkuya kapılır. Ve burada Yiftah normal şartlarda hiçbir zaman yapmayacağı bir şey yapar. Unutmayın ki bu adam yıllarca sürgün hayatı yaşamış ve sonra birden İsrail ulusunun en yüksek yöneticisi durumuna getirilmiş bir hakim yapılmıştı. Birden yukarıya çıkarılan bir adamın doğal tepkisi elbette heyecandır. Heyecanla acele bir vaatte bulunur. Yine unutmayalım ki Yiftah olayları bugün bizim gördüğümüz gibi göremiyordu. Kendisi yarı putperest bir geçmişten geliyordu. Tanrı'yı tanıyor ama onun hakkında fazla bilgisi de bulunmuyordu. Bu olayda Tanrı ondan herhangi bir vaatte bulunmasını, yemin etmesini istememişti. Hakimler 11. bölüm 30 ve 31. ayetlerde Rabbin önünde ant içerek şöyle dedi: "Gerçekten Ammonları elime teslim edersen onları yenip sağ salim döndüğümde beni karşılamak için evimin kapısından ilk çıkan Rab'be adanacaktır. Onu yakmalık sunu olarak sunacağım." Yiftah'ın niyeti iyiydi ve Tanrı ona zaferi kazanacağı doğrultusunda her türlü güvenceyi vermişti. Dedik ya, bu adamın Tanrı'ya bu tür bir adakta bulunmasına hiç gerek yoktu. Çünkü Tanrı zaferi onlara bu adağa dayanarak sağlamayacaktı. Yiftah'ı bulunduğu yüksek makama koyan güç elbette Tanrı'nın eliydi. Yiftah kendisini buraya kadar getiren Tanrı'nın zaferi de sonuçlandıracağını görüp kabul etmesi gerekirdi. Bu bölümün 29. ayetinde Rabbin ruhunun Yiftah'ın üzerine indiğini görüyoruz. Bu nedenle Yiftah kendi kendine bu pişmiş aşa hiçbir su katmasına gerek yoktu. Bakın Yiftah ne diyor: "Beni karşılamak için evimin kapısından çıkan Rabbin olacaktır." Böyle bir şey olabilir mi? Peki evinin kapısından bir akrabası ya da komşusu çıksa ne olacaktı? O kişiyi Rab'be sunmaya hakkı var mıydı Yiftah'ın? Hayır, böyle bir hakkı yoktu. Hakimler 11. bölüm 34 ve 35. ayetlerde Yiftah, Mispa'ya kendi evine döndüğünde kızı Tef çalıp dans ederek onu karşılamaya çıktı. Tek çocuğu oydu. Ondan başka ne oğlu ne de kızı vardı. Yiftah kızını görünce giysilerini yırtarak "Eyvahlar olsun kızım" dedi. "Beni perişan ettin. Umarsız bıraktın çünkü Rab'be verdiğim sözden dönemem." Yiftah Tanrı'ya bir söz vermişti ve artık bu sözünden geri dönemeyeceğini düşünüyordu. Burada sorulacak soru şu. İftah kendi kızını kurban olarak sunmaya söz vermiş miydi? İsterseniz bu konuya daha yakından bakalım. Kutsal yazılar İftah'ın adağı ya da verdiği söz konusunda ayrıntılı bilgi vermez. İftah'ın haklı ya da haksız olduğu konusunda da bir görüş bildirmez. Hayır, kutsal yazılara göre İftah'ta eleştirilecek, kınanacak bir yön yoktur. Gerçekten de kutsal yazılarda şöyle der. İbraniler 11. bölüm 32. ayette. Daha ne diyeyim? Gideon, Barak, Şimşon, İftah, Davut, Samuel ve peygamberlerle ilgili olanları anlatsam zaman yetmeyecek. Görüleceği gibi İftah'tan diğer ünlü Tanrı adamlarıyla aynı grup içerisinde söz edilmektedir. Tanrı'nın emri şudur. Çıkış 20. bölüm 13. ayetti. Adam öldürmeyeceksin. Tanrı aynı zamanda çocukların kendisine nasıl sunulması gerektiğine açıklık getirmiştir. Yasanın tekrarı 12. bölüm 31. ayette Tanrınız Rab'be bu biçimde tapınmayacaksınız. Onlar ilahlarına Rabbin tiksindiği iğrenç şeyler sunuyorlar. Oğullarını, kızlarını bile yakarak ilahlarına kurban ediyorlar diyor. Buna karşılık Tanrı şöyle der. Ben sizden böyle bir şey beklemiyorum. Bu tür bir şey putlara sunulan bir şeydir. Böyle bir uygulamayı kabul etmediğim gibi sizden de yapmanızı istemiyorum. Anımsayacaksınız Tanrı her ne kadar başta böyle bir istekte bulunduysa da daha sonra İbrahim'e oğlu İshak'ı öldürmesine izin vermemişti. Bu gerçeği kabul etmemiz gerekir. İbrahim ile İshak'ın bu olayında bize verilmek istenilen mesaj İbrahim'in bu konuda ne denli kararlı ve itaatli olduğudur. Evet, İbrahim Tanrı'nın sözlerini sonuna kadar yerine getirmeye kararlı olduğunu bu olayda göstermişti. İbrahim bıçağını eline almış ve havaya kaldırmıştı. Oğlu İshak'ı kurban etmeye hazırdı. Onun gözünde İshak çoktan ölmüştü bile. Çünkü o bunu yapmaya, oğlunu kurban etmeye yüreğinde çoktan karar vermişti ve bunu uygulamaya çalışıyordu. Ama Tanrı'nın bakış açısından olaya baktığımızda durum daha başka görülecektir. Tanrı bu olayda İbrahim'in imanını ve kararlılığını sınamak istemişti ve İshak'ın gerçekten öldürülmesi onun açısından söz konusu bile değildi. Bence 31. ayetteki cümle yapısı şöyle bir yorum gerektirmektedir. Bu ayeti bir kez daha okuyayım. Gerçekten Ammon oğullarını elime teslim edersen onları yenip sağ salim döndüğümde beni karşılamak için evimin kapısından ilk çıkan Rab'be adanacaktır. Onu yakılmalık adak olarak sunacağım. Bu ayetteki son cümleyi biraz farklı bir yorumla değerlendirebiliriz. Onu yakılmalık adak olarak sunacağım. Konuyu bu şekilde ele alacak olursak İftah burada iki şey yapacağını söylüyordu. Rab'be ya yakılmalık bir adak sunacağım ya da Rab'be bir armağan sunacağım diyordu. İftah kendi kızını yakılan bir kurban olarak Rab'be sundu mu? Ben onun bunu yapmış olabileceğini zannetmiyorum. Bence burada söylenmek istenen şey İftah'ın kızını bakire bir şekilde evliliğe hazırlıyor olmasıydı. Kendisi gayrimeşru olan İftah'ın tek bir kızı vardı ve İftah kızının evlenip çoluk çocuğa kavuşmasını istiyordu. Ama evinin kapısından çıkan kişi kimdi dersiniz? Kendi öz kızı. Zafer kazandıktan sonra İftah'ı karşılamaya evinin kapısından kendi öz kızı çıkmıştı. Ve İftah onu Rab'be sundu. Yani bence kızı bekar kalacak, evlenmeyecekti. Peki bunu nereden biliyorsun diye soracaksınız. Bakın İftah'ın kızı neler diyor. Hakimler 11. bölüm 36. ayette. Kız, baba Rab'be ant içtin dedi. Madem Rab düşmanların olan Ammonlardan senin öcünü aldı, ağzından ne çıktıysa bana öyle yap. Dikkat ederseniz İftah'ın kızı söz dinler bir kızdı. Babasının Rab'be vaat ettiği her şeye uygun olarak kendisinin de sadık kalacağını söylüyordu. Hakimler 11. bölüm 37. ayette sonra ekledi. Yalnız bir dileğim var. Beni 2 ay serbest bırak. Gidip arkadaşlarımla kırlarda gezineyim, kızlığıma ağlayayım. İftah'ın kızı İftah'ın andının sunulan bir takdime olduğundan habersizdi. Ama evlenmeyeceğini söylüyordu. Onun isteği öyleydi. Kimseyle evlenmeyeceğini artık düşünüyordu. Bundan sonraki yaşamını Rab'be adanmış olarak yaşayacaktı. Hakimler 11. bölüm 38 ila 40. ayetler arasında babası gidebilirsin diyerek onu 2 ay serbest bıraktı. Kız arkadaşlarıyla birlikte kırlara çıkıp erdenliğine ağladı. 2 ay sonra babasının yanına döndü. Babası da içtiği andı yerine getirdi. Kıza erkek eli değmemişti. Bundan sonra İsrail'de bir gelenek oluştu. İsrail kızları her yıl kırlara çıkıp Gilatlı İftah'ın kızı için 4 gün yas tutar oldular. Bu sözlerden İftah'ın kızının hiç evlenmediğini anlıyoruz. Tam tersine bu kız tüm yaşamını Rab'be adamıştı. 40. ayette geçen yas tutma sözcüğü aynı zamanda kutlamak anlamına da gelirdi. Her yıl 4 gün süreyle bu kızı özel bir şekilde hatırlıyorlardı. Çünkü bu kız tüm varlığı ve kişiliğiyle kendisini Rab'be ve onun hizmetine adamıştı. Bu kızın Rab'be kurban olarak adandığına ilişkin hiçbir açıklama yoktur. İnsanlar bu konuyla ilgili olarak uzun yıllar tartışmışlardır. Diğer sorunlarla birlikte bana sık sık şu soru da sorulur. Yiftah kızını Rab'be kurban etmiş midir? Hayır, etmemiştir. Ancak burada önemli olan konu bu değildir. Üstelik Tanrı da böyle bir şeye zaten izin vermezdi. Buradaki önemli nokta Yiftah'ın verdiği sözü tutmuş olmasıdır. Onun vermiş olduğu söz kutsal bir sözdü. Belki aceleyle verilmiş bir sözdü ama boş yere söylenmiş bir söz değildi. Tanrı sözü ant içmeler, yemin etmeler ve vaat sözleri konusunda sert ve kesin uyarılarda bulunur. Bakın Vaiz kitabında Süleyman peygamber ant konusunda neler söylüyor. Vaiz 5. bölüm 2, 4 ve 5. ayetlerde. Ağzını çabuk açma. Tanrı'nın önünde hemen konuya girme. Çünkü Tanrı gökte, sen yerdesin. Bu yüzden az konuş. Tanrı'ya adak adayınca yerine getirmekte gecikme. Çünkü o akılsızlardan hoşlanmaz, adağını yerine getir. Adamamak, adayıp da yerine getirmemekten iyidir diye yazıyor. Sevgili dostum, Rab'be sadece ve sadece yerine getirebileceğin şeyler hakkında adakta bulunmaya dikkat et. Korkarım Hristiyanların çoğu küçük bir ayinden geçerek bir şeyler yaptıklarını düşünüyorlar. Sunağın önüne yaklaşıp bir mum yakarak kendilerini Rab'be adıyorlar. Bazıları da bu işi saatlerce sürdürerek Rab'bin önünde uzun süre kalmakla bu işin olacağını düşünüyor. Oysa Rab ağzını çabuk açma. Aceleyle, dikkatsizce Rab'be bir adakta bulunduğunda akılsızlık edersin demektedir. Sen değerli dostum, bir sonraki dua toplantısında kendini Rab'be adarken bu konuyu aklına getir. Ağzından çıktığı halde yüreğinle onaylamadığın sözleri boş yere Rab'be getirme. Yiftah gayrimeşru bir çocuktu. Annesi bir fahişeydi. Daha sonra bu adamın güzel bir kızı oldu. Büyüdü, evlenme çağına geldi. Tek arzusu onu evlendirmek ve torun sahibi olmaktı. Düşünmeden taşınmadan aceleyle bir adakta bulundu ama bu sözünde de durmayı bildi. İnanlar bugün vaatte bulunup bu vaatlerini yerine getirmemekle çok ünlüdürler. Bunu ben Mesih'e ilk iman ettiğim günlerde fark ettim. Genç bir Mesih inanlısı olarak bir keresinde gençler konferansına katılmış, orada kendilerini tam olarak hizmet etmek için Rab'be adamak isteyen 18 genci izlemiştim. Ben ise adım atıp ileri çıkmamıştım çünkü vereceğim sözü tutup tutamayacağımdan emin değildim. Ne var ki o gece kendilerini Rab'be hizmet etmek için adayanlardan hiçbiri bu hizmete başlamadı. Peki sizler de Rab'be bir konuda bir söz verdiniz mi? Eğer söz vermişseniz Rab bu sözünüzde durmanızı, bunu yerine getirmenizi isteyecektir. 2. Timoteus 2. bölüm 11 ila 13. ayetlerde şöyle yazar. Şu güvenilir bir sözdür. Onunla birlikte öldüysek onunla birlikte yaşayacağız. Dayanırsak onunla birlikte egemenlik süreceğiz. Onu inkar edersek o da bizi inkar edecek. Biz sadık kalmasak da o sadık kalacak çünkü kendi özüne aykırı davranamaz. Evet, o yani Rab verdiği sözü tutandır. Bizler de verdiğimiz sözleri tutalım. 2. Selanikliler 3. bölüm 3. ayette ama Rab güvenilirdir, o sizi pekiştirecek, kötü olandan koruyacaktır diyor. Ne güzel değil mi? Rab sadıktır, güvenilirdir. Bizlerse ne kadar sözünde durmayan insanlarız. Yiftah bugün bizlere iyi bir ders olmalıdır. Hakimler 12. bölümdeki konu Efraim'in kıskançlığı, hakimler olan İvson, Elon ve Avdon ve Efraim'in cezalandırılışı konusudur. Hakimler 12. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında şöyle yazar. Efraim'li erkekler toplanıp Safon'a geçtiler. Yiftah'a Ammonlarla savaşmaya gittiğinde bizi neden çağırmadın dediler. Seni de evini de yakacağız. Yiftah halkımla ben Ammonlara karşı amansız bir savaşa tutuşmuştuk diye yanıtladı. Sizi çağırdım ama gelip beni onların elinden kurtarmadınız. Beni kurtarmak istemediğinizi görünce canımı dişime takıp Ammonlara karşı harekete geçtim. Sonunda Rab onları elime teslim etti. Neden bugün benimle savaşmaya kalkışıyorsunuz? 8. bölümde Efraim oymağına bağlı adamların kendilerini Midyanlarla yaptığı savaşta yardıma çağırmadığı için Gideon'la çekiştiğini görmüştük. Yine şimdi ve üstelik daha düşmanca bir yaklaşımla Yiftah'a kendilerini niçin savaşa çağırmadığı konusunda hesap soruyorlar. Efraim'in kıskançlığı daha sonraki bozukluğunun temel nedeni olacaktır. Evet, ileride İsrail krallığının kuzey ve güney olmak üzere ikiye bölünmesinin temel etkeni Efraim oymağının söz dinlemez olduğudur. Tüm bunların kökü işte o günlerden, yani kıskançlığın başladığı o günlerden geliyordu. Kıskançlık bugün de kiliselerde vardır. Bu sorun bizim en büyük sorunlarımızdan birisidir. Elçi Paulus Filipeliler 2. bölüm 3. ayette şöyle der. Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçak gönüllülükle öbürünü kendisinden üstün saysın. Burada geçen sürtüşme ve böbürlenme duygusu boşluk ve kıskançlık olabilir. Bu iki şey bugün inanlı topluluklarında büyük sorunlar açmaya devam etmektedir. Bugün birileri bana gelip inanlı topluluğunun kendi isteklerine ve beklentilerine uygun olarak yönetilmediğinden şikayet edince ben bu adam acaba bir şeyler mi kıskanıyor diyerek merak ediyorum. Ve şu bir gerçek ki her fırsatta her zaman vaiz ve çobanları eleştiren bir kimsenin yüreğinde kıskançlık yatmaktadır. Bazen yanılsak da bu genellikle böyle olur. Bu olayda sorun kıskançlıktı, çekememezlikti. Bu nedenle Yiftah kendisini korumak zorunda olduğunu fark etti. Çünkü Efraimliler Yiftah'ın evini yakıp başına yıkmaya kararlıydılar. Hakimler 12. bölüm 4 ila 6. ayetler arasında şöyle yazar. Bundan sonra Yiftah Gilat erkeklerini toplayarak Efraim oğullarıyla savaşa girdi. Gilatlılar Efraim oğullarına saldırdılar. Çünkü Efraim oğulları onlara, ey Efraim ve Manaşya halkları arasında yaşayan Gilatlılar, siz Efraim'den kaçan döneklersiniz demişlerdi. Şeria ırmağının Efraim'e yol veren geçitlerini tutan Gilatlılar, geçmek isteyen Efraimli kaçaklara Efraimli misin diye sorarlardı. Adamlar hayır derlerse o zaman onlara Şibboret deyin bakalım derlerdi. Adamlar Şibboret derdi çünkü Şibboret sözcüğünü doğru söyleyemezlerdi. Bunun üzerine onları yakalayıp Şeria ırmağının geçitlerinde öldürürlerdi. O gün Efraimlerden 42 bin kişi öldürüldü. Gilatlılar Efraimleri yok etmekte başarılıydılar. Ve Erden topraklarını tam bir kontrol altına aldıklarından Efraimlerin kaçmasına hiçbir fırsat vermiyorlardı. Bir de Efraimlerin konuştuğu lehçede var olmayan sessiz bir harfin bulunduğu şifreli bir söz belirlemişlerdi. Bir Efraimlinin bu sözcüğü hatasız bir şekilde telaffuz edebilmesi mümkün değildi. Seçtikleri sözcük Şibbolet sözcüğüydü. Bir adam bu sözcüğü doğru şekilde telaffuz edemediği zaman başı gerçekten beladaydı. Bizim de telaffuz etmekte zorlandığımız sözcükler vardır. Değil mi? Şibbolah sözcüğü Efraimler için telaffuzu çok zor bir sözcüktü. Çünkü bu sözcükte bulunan H harfini çıkartamıyorlardı. Gilatlı Yiftah İsrail'i 6 yıl yönetti. Ölünce Gilat kentlerinden birinde gömüldü diyor. Hakimler 12. bölüm 7. ayette. Yiftah'ın ölümüyle olaylarla dolu 6 yıl sona ermiş oluyordu.